Ayrım 25. İran Mektupları. Montesquieu. Sayfa 233. 131. Mektup. Redi'den Paris'teki Rika'ya. Avrupa'ya vardıktan sonra dikkatimi en çok çeken şeylerden birisi de cumhuriyetlerin kaynağı ve tarihi olmuştur. Biliyorsun ki Asyalıların bu tür bir yönetim biçiminden haberleri yok. Onlar yeryüzünde zorbalık dışında bir yönetim biçimi olabileceğini hayal bile edemezler. Yeryüzünde bildiğim ilk yönetim şekilleri monarşilerdir. Tesadüfen ve yüzyılların birikimi neticesinde cumhuriyetler oluşmuştur. Bir tufan sonucu yerle bir olan eski Yunan, oraya başka yerden gelenler tarafından yeniden canlandırılmıştır. Hemen hemen tüm insanları Mısır'dan ve Asya'ya yakın bölgelerdeki kolonilerden alıp getirdiler. Bu ülkeler krallar tarafından idare edildiği için oradan getirilen insanlar da aynı şekilde idare edildiler. Fakat bu prenslerin zulmü gittikçe ağırlaştığı için insanlar dayanamayıp tutsaklık zincirini kırdılar ve Yunanistan'da bu krallıkların külleri üzerinde yeni cumhuriyet idareleri filizlendi. Bu barbarların içindeki tek medeni ülkeydi. Özgürlük aşkı, krallara duyulan nefret uzun süre Yunanistan'ı bağımsız olarak tuttu. Ve cumhuriyet hevesini gittikçe daha uzaklara götürdü. Yunan şehirleri Küçük Asya'da kendilerine müttefik buldular. Oralara kendileri kadar özgür insanlar gönderdiler. Bu insanlar Küçük Asya'daki şehirlere kendilerini İran krallarının istilalarına karşı savunabilecekleri surlar inşa ettiler. Hepsi bu kadarla da kalmadı. Yunanistan, İtalya'ya insanlarını gönderip orayı da canlandırdı. Hatta sadece İtalya değil, İspanya ve belki de Galya'yı da Yunanlılar doldurmuştu. Tarihteki bu ünlü büyük Hesper'in ülkesi başlangıçta Yunanistan idi. Komşu ülkeler burayı mutluluğunun diyarı olarak görüyorlardı. Yunanlılar bu mutlu ülkeyi görmezden gelip mutluluğu İtalya'da aramaya gidiyorlardı. İtalyanlar da İspanya'ya yerleşiyordu. İspanyollar ise Betik tarafına ya da Portekiz'e gidiyorlardı. Eskilerde bütün bu bölgelerin tümü bu adı taşıyordu. Yunan kolonileri bu tatlı ülkeden aldıkları özgürlük ruhunu kendileriyle birlikte gittikleri yere götürüyorlardı. Bu yüzden tarihin derinliğindeki bu zamanlarda İtalya'da, İspanya'da ve Galya'da monarşinin izlerini pek göremiyoruz. Kuzey ülkelerinde ve Almanya'da halkların daha özgür olmadıklarını göreceksiniz ve bunların arasında kraliyetlerin kalıntılarına rastlanacak olursa buralarda kral olarak ordu komutanlarının veya cumhuriyet yönetimlerinin idarecileri seçilmektedir. Bütün bunlar Avrupa'da olup bitiyordu. Sözünü ettiğimiz Küçük Asya'nın birkaç şehri ve Afrika'daki Kartaca Cumhuriyeti dışında bütün Asya ve Afrika despotizmin zulmü altında bunalmıştı. Dünya iki güçlü cumhuriyet arasında paylaşılmıştı: Roma ve Kartaca Cumhuriyetleri. Roma Cumhuriyeti'nin başlangıcı ve tarihleri ne kadar açık ve biliniyorsa, Kartaca Cumhuriyeti'ninki de o derece kapalı ve bilinmeyenlerle doludur. Didon'dan sonraki Afrikalı prenslerin akıbetleri ve nasıl güçlerini kaybettikleri konusunda hiçbir şey bilinmiyor. Eğer yenilen ulusların insanları ile Romalı vatandaşlar arasındaki bu haksız ayrımcılık olmasaydı, eyaletteki valilere daha az yetki verilseydi, zulümlerini engellemek için yapılan bu kadar sağlıklı kanunlara uysalardı, haksız yere topladıkları hazineleri bu kanunları susturmak için kullanmasalardı, Roma Cumhuriyeti'nin bu görkemli gelişmesi bütün dünya için büyük bir mutluluk olacaktı. Sezar, Roma Cumhuriyeti'ni baskı altına aldı ve onu mutlak bir idarenin boyunduruğuna koydu. Avrupa uzun süre boyunca askeri ve zalim idarenin altında inim inim inledi. Roma'nın yumuşak idaresi baskıcı, vahşi bir idareyle el değiştirdi. Bu arada bilinmeyen birçok ulus kuzeyden çıkıp seller gibi Roma şehirlerine yayıldılar. Bunlar korsanlıkta gösterdikleri başarıyı işgallerde de gösteriyorlardı ve her yeri kolayca ele geçiriyorlar, imparatorluğu parçalara bölüp krallıkları eritiyorlardı. Bu halklar özgürdü ve kralların otoritesini de son derece sınırlandırıyorlardı. Zaten kralları da sadece devlet yöneticileri ve generaller arasında seçiliyordu. Böylelikle bu kraliyetler güçle, zorla kurulmuş olmalarına rağmen hiçbir zaman galiplerin baskı yaptıkları hissedilmiyordu. Türkler gibi Asya milletleri tek bir kişinin iradesi altında ona yeni tebaalar eklemenin ve silah gücüyle onun otoritesini pekiştirmenin dışında bir şey düşünmüyorlardı. Kendi ülkelerinde özgür olan kuzey halkları Roma şehirlerini zapt edince kendi şeflerine hiçbir şekilde büyük bir yetki vermiyorlardı. Hatta Afrika'daki Vandallar, İspanya'daki Gotlar gibi bu halkların bazıları kendi krallarından memnun kalmadıkları andan itibaren onları görevden alıyorlardı. Ve diğerlerinde de prensin yetkileri birçok farklı şekilde kısıtlanmıştı. Birçok derebeyi de prensin yetkilerine ortak olmuştu. Savaşlar onların rızası olmadan yapılmazdı. Ganimetler komutan ve askerleri arasında paylaştırılıyordu. Prensin kendisi için halktan hiçbir vergi alınmazdı. Kanunlar millet meclislerinde yapılırdı. İşte Roma İmparatorluğu'nun kalıntılarında oluşan devletlerde egemen olan temel ilke buydu. Venedik, 20 Recep, Eylül 1719. 132. Mektup, Rika'dan. 5 veya 6 ay kadar önceydi, bir kafeye gitmiştim. Orada güzel giyimli, kibar bir adamın konuştuğunu fark ettim. Paris'te yaşanacak çok zevk olduğundan söz ediyor ama kendisinin taşrada sıkıntı çekmek zorunda kaldığından şikayetçi oluyordu. Arazimin yıllık geliri 15 bin liradır. Eğer bu toprakların sadece dörtte biri nakit para veya her yere taşıyabileceğim türden bir mal olsaydı kendimi daha mutlu hissedecektim. Topraklarımı kiralayan çiftçileri sıkıştırıp onları mahkeme masraflarıyla bunaltmamın da faydası yok. Gittikçe daha da batıyorlar ve borçlarını ödeyemez hale geliyorlar. Bu yüzden hayatımda hiçbir zaman 100 altın bir arada görmedim. Eğer benim birisine 10 bin frank borcum olsa bütün topraklarım elimden alınır ve ben de perişan olurum. Bütün bu konuşmalara ilgi göstermeden oradan çıktım. Fakat dün yine bir şekilde kendimi aynı mahallede bulunca aynı yere girdim. Ve orada ciddi duran, solgun ve asık suratlı bir adam vardı. Çevresinde 5-6 kişi konuşurken onun kaygılı ve düşünceli bir hali vardı. Sonra aniden söze girdi. "Evet baylar," diye yüksek sesle konuşmasına başladı. "İflas ettim. Artık yaşayacak hiçbir şeyim yok. Şu anda evimde 200 bin banknot ve 100 bin gümüş param var. Şu anda çok korkunç bir durumdayım. Kendimi zengin sayıyordum ama bakın fakirhaneye düşecek hale geldim. En azından bir parça toprağım olsaydı nasıl olsa idare ederdim. Fakat bir şapka kadar bile toprağım yok." Başımı tesadüfen başka bir yere döndürdüğümde adamın birisinin şeytan çarpmış gibi bağırdığını gördüm. "Artık kime güveneyim? Çok iyi sandığım dostlarımdan birisi hain çıktı. Kendisine ödünç para verdim, adam paramı iade etti. Ne korkunç bir hainlik. Boşuna bunu yaptı. Benim nazarımda o her zaman bir şerefsiz olacaktır." Çok yakında kötü giyinmiş bir adam gözlerini gökyüzüne kaldırarak, "Tanrı bakanlarımızın projelerini hayırlı kılsın. Bu dünya gözüyle hisse senetlerinin 2000'e fırladığını görebilecek miyim? Böyle olursa Paris'teki bütün uşaklar efendilerinden daha zengin olacaklar." Adamın adının ne olduğunu merak ettim. "Bu çok yoksul bir adamdır," dediler. "Mesleği de çok karlı bir meslek değil. Kendisi şecere bilginidir. Eğer bu servetler devam ederse, sanatının kendisine para kazandıracağını ümit ediyor. Çünkü bütün bu yeni zenginlerin isimlerini yeniden oluşturacak, atalarını temize çıkarmaya ve gösterişli arabalarını süslemeye ihtiyaçları olacaktır. Şecere bilgini de çok sayıda soylu insanın şeceresini çıkarabilmeyi hayal etmekte ve işleri artacağı için sevinmekte, sevincinden yerinde duramamaktadır. Sonunda kahin diye tanıdığım yaşlı bir adamın gelip oturduğunu gördüm. Bu bütün acılara karşı kesin teminat verip hep zafer ve ganimetlerden haber veren kahinlerden değildi. Tam tersine felaket tellallığı yapanlardan biriydi. "İşler İspanya kıyılarında kötüye gidiyor," diye başladı konuşmaya. "Sınırda hiç süvari birliğimiz kalmadı. Büyük bir askeri birliğe sahip Prens Pio'nun tüm Languedoc şehrini ele geçirmesinden korkuyorum. Karşımda dağınık bir filozof oturuyordu. Kâhin sesini yükselttikçe filozof ona acımayla bakıp omuzlarını silkiyordu. Ona yaklaştım. Kulağıma eğilerek şöyle dedi. Görüyorsunuz ki bu budala bir saatten beri bize Languedoc'un düşme korkusundan söz ediyor. Ben ise dün güneş yüzeyinde bir leke gördüm. Eğer bu leke gittikçe artarsa bütün tabiat tam bir uyuşukluk içine girecektir. Lakin ben tek bir kelime etmedim. Paris, Ramazan ayının 17'si, 1719. 133. mektup. Rika'dan. Önceki gün bir manastırdaki büyük kütüphaneyi görmeye gitmiştim. Saint Victor Kütüphanesi 1797'de kamuya devredildi. Kütüphane oradaki rahiplere emanet edilmişti. Günün belirli saatlerinde herkese açıktı. Oraya girdiğimde sayısız cilt kitapların ortasında ciddi duran bir adam gördüm. Yanına giderek diğerlerine göre çok iyi ciltlenmiş bu kitapların ne tür kitaplar olduğunu sordum. "Bayım," diye başladı sözlerine. "Ben aslında bu ülkeye yabancıyım ve burada hiç kimseyi tanımıyorum. Çok kişi bana benzer sorular soruyor. Fakat çok iyi görüyorsunuz ki bu insanların sorularına cevap verip onları tatmin etmek için bütün bu kitapları okuyacak halim yok. Kütüphanecim bu sorularınıza cevap verebilir. Çünkü gece gündüz demeden bütün bu gördüklerinizi çözmekle uğraşıyor. Bu adam aslında hiçbir işe yaramıyor ve bize yük oluyor. Çünkü manastır için pek çalışıp didinmiyor. Fakat bu da ne? Yemekhanenin zili çalıyor. Benim gibi bir topluluğun başında olanlar bütün işlerde olduğu gibi yemek işlerinde de acele edip ilk yiyenlerden olmalıdırlar. Rahip bu sözleri söylerken beni dışarıya itip kapıyı kapattı ve uçar gibi gözden kayboldu. Paris, 21 Ramazan, Kasım 1719. 134. mektup. Rika'dan aynı kişiye. Ertesi gün aynı kütüphaneye geri döndüm. Daha önce gördüğüm adam orada yoktu. Orada başka birini buldum. Sıradan, hoş, kibar görünümlü biriydi. Ona merakımı iletir iletmez hemen beni cevaplarıyla tatmin etmeye, hatta beni bir yabancı olarak bilgilendirmeye koyuldu. Peder, kütüphanenin bu köşesindeki ciltler nedir? Bunlar İncil'in yorumlarıdır. Ne kadar da çok var diye söylediklerine icabet ettim. O halde İncil eski zamanlarda oldukça anlaşılmaz, şimdi ise çok açık ve anlaşılır olmalıdır. Yoksa hala bazı şüpheli yerler var mı? Tartışmalı noktalar hala sürüyor mu? Var, hem de nasıl diye cevapladı. İncil'deki satır sayısı kadar tartışmalı nokta var. Var yani o zaman. İncil'i yorumlayan bütün bu yazarlar şimdiye kadar ne iş yapmış? Bu yazarlar mı? Diye katıldı bana. Onlar İncil'de olanı araştırmadılar. Sadece kendi görmek, inanmak istediklerini araştırdılar. İncil'e içinde kendilerinin uymaları gereken kuralların bulunduğu bir kitap olarak bakmadılar. Ona daha ziyade kendi kişisel fikirlerine güç katacak bir eser olarak baktılar. Bu yüzden ayetlerin anlamlarını tamamen tahrif ettiler. Bütün bölümlerine azap ve işkence içeren anlamlar kattılar. Bu yüzden İncil her mezhepten insanın baskın düzenleyip yağmaladıkları bir ülkeye benzemiştir. Kutsal kitap, düşman ulusların karşılaşıp birbirlerine saldırdıkları, her türlü şekilde çatıştıkları bir savaş meydanını andırmaktadır. Tefsir kitaplarının yanında çile çekmeye dair kitapları görüyorsunuz. Onların yanında sofuluk için çok yararlı olan ahlak kitapları, bitişikte de hem konu itibariyle hem de işleniş şekli olarak iki kat daha anlaşılmaz olan teoloji kitapları, tasavvuf kitapları ise sofuların sıcak coşmuş gönüllerinden söz eder. "Bir dakika bayım," dedim. "Bu kadar hızlı gitmeyin. Bana bu sofulukları anlatın." "Beyefendi," dedi, "sofuluk sevgi içinde bulunan kalbi ısıtır. Ruhları kafaya gönderir. Bu ruhlar beyni aynı şekilde bir hoş eder. Kendinden geçmeler ve bayılmalar bundan kaynaklanır. Bu sofuluğun coşkunluk halidir. Bu inziva anında çoğu kez daha da olgunlaşır veya bozulur. Takdir edersiniz ki bir münzevi, çılgın, sofu ve istediği gibi davranabilen kişidir. Gecelerin sırlarını aydınlatan şu vicdan bilgilerini görüyor musunuz? Onlar hayal dünyalarında ancak aşk şeytanının üretebileceği canavarları oluşturur, bir araya getirir, karşılaştırır ve onları düşüncelerinin ebedi objesi haline getirirler. Ne mutlu kalbi bütün bunlara ortak olmayıp, bu kadar safça betimlenen ve açık bir şekilde resmedilen bu yoldan çıkmalara karışmamış olanlara. Görüyorsunuz ya bayım, özgür bir şekilde düşünüyorum ve tüm düşündüklerimi size ifade edebiliyorum. Tabii olarak saf bir insanım ve olayları olduğu gibi bilmek isteyen bir yabancı ile birlikteyim. Eğer isteseydim, bütün bunların gerçeğini size anlatmaz, her şeyi olumlu olarak anlatırdım. Bana eserleri veya konuları sorduğunuzda, bu tanrısaldır, bu çok saygıdeğerdir, bu mucize ile ilgilidir diye kesip atabilirdim. Bu durumda iki şey olurdu. Birincisi, sizi aldatmış olurdum. İkincisi de sizin nazarınızda şerefsiz biri olurdum. Konuşmamız orada kaldı. Rahibin işinin çıkması üzerine konuşmamız ertesi güne kaldı. Paris, 23 Ramazan 1719. 135. mektup. Rika'dan aynı kişiye. Anlaştığımız saatte kütüphaneye gittim ve adam beni özellikle dün ayrıldığımız yere götürdü. İşte dedi adam. Bunlar da gramercilerin, müfessirlerin ve yorumcuların kitaplarıdır. Peder, bütün bu yazarlar sakın sağduyudan yoksun kişiler olmasınlar diye sordum. Evet, olabilir de, olmayabilir de. Eserleri de pek fena sayılmaz. Onlardan beklenen de budur, dedi. Bu söylediklerin doğru dedim. Tanıdığım bazı filozoflar bu tür bilimler ile uğraşsalar iyi ederler. İşte diye sürdürdü konuşmasını. Mantıktan uzak bir şekilde ikna etme yeteneği olan hatiplerin kitapları. Bunlar da bir adamı kendi mantığına rağmen ikna edilmeye zorlayan ve zorla inandıran geometricilere ait kitaplardır. Bunlar ise büyük alaka uyandıran, hemen her yerinde sonsuzluğa uzanılan metafizik kitapları. Fizik kitapları ise uçsuz bucaksız, kainat düzeninde, el sanatlarında kullanılan en basit makinenin tabi olduğu kurallardan daha fazlasını bulamaz. Tıp kitapları, yaratılanın zafiyet ve kırılganlığını, yaratanın ise güçlü sanatını en iyi şekilde açıklar. Bu kitaplar, en hafif bir hastalığı incelerken bile kılı kırk yarıp insanı hemen öldürecekmiş gibi titretirler. İcat ettikleri ilaçların faziletinden söz ederlerken ise eksiksiz bir güven hissi pompalarlar. Öyle ki bu hisle kendimizi ölümsüz sanırız. Bunların hemen yanında anatomi kitapları vardır. Bu kitaplarda insan vücudunun tasvirinden çok organlara verilen anlaşılmaz ve zor isimler bulunur. Bu durumun ise ne hastaya bir yararı olur ne de hekimin cehaletini gidermesini. İşte bu da kimya kitabıdır. Bazen hastanede, bazen de Paris Akıl Hastanesi'nde bulunur. Konusu itibariyle kimya kitapları bu iki yeri de ilgilendirir. İşte bilim, daha doğrusu gizli cehalet kitapları. Çoğu insanlar içinde bir tür şeytanlık ve cambazlığın olduğu bu kitapları iğrenç bulur. Bana göre ise bu kitapların yazarları acınacak insanlardır. Astroloji kitaplarından söz ediyorum. Ne diyorsunuz peder? Astroloji kitapları mı? Diye şiddetle çıkıştım. Bunlar İran'da en çok önem verdiğimiz kitaplardır. Hayatımızdaki bütün olayları bunlar düzenler ve bizlere bütün girişimlerimizde kılavuzluk eder. Falcılar yöneticilerimiz sayılır. Hatta daha da fazlası devlet yönetiminde önemli ölçüde söz sahibidirler. Eğer durum böyleyse sizler mantıktan çok daha katı olan bir boyunduruk altında yaşıyorsunuz. İşte hükümranlıkların en garibi, kendini tümden gökyüzündeki gezegenlerin idaresine bırakan bir ulusa acıyorum. Siz cebiri nasıl kullanıyorsanız, biz de astrolojiyi öyle kullanıyoruz. Her ulusun politikalarına yön veren bir bilim dalı vardır. Sizin tek bir cebircinizin burada yaptığı saçmalık, bizim İran'daki bütün müneccimlerin yaptıklarından daha etkilidir. Sanıyor musunuz ki gök cisimlerinin tesadüfi rastlaşmaları ile ilgili kural, sizin sistem, law sistemi yapıcınızın muhakemelerinden daha doğru olmuş olmasın? Eğer bu sorunun cevabı, Fransa ve İran'da yapılacak oylamayla belirlenecek olmuş olsa, sonuç astrolojinin zaferiyle sonuçlanabilirdi. Hesap uzmanlarının da aşağılanmış olduklarını görürdünüz. Onların aleyhine gelişen çok bunaltıcı bir sonuç olmuş olmaz mıydı? Tartışmamız böylece kesilmiş oldu ve ayrılmak zorunda kaldık. Paris, 26 Ramazan 1719. 25. ayrımın sonu, sayfa 242.